Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, yeni bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk. Selamun aleyküm Süleyman'cığım.
Ve aleyküm selam Lütfü abicim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah.
Üzerimize ve herkese, bizi dinleyen herkesin üzerine olsun inşallah.
Amin, inşallah. Allah nasip etti, hemen hemen 34 program çekmişiz bundan önce. Bu 35. program. Bu da hayırlara vesile olsun.
Yani elhamdülillah tesbihle başlayalım diyorsun yani.
Evet, Allah hamd ediyoruz.
Allah bitti. Evet, 34.
Bizi bugüne kadar takip eden, dinleyen, geri dönüşte bulunmayan herkese teşekkür ediyoruz. Ama tekrardan belirteyim, sizlerden gelen yani dinleyicilerden ve izleyicilerden gelen sorular çok kıymetli. Onları çünkü aslında programların birçok konusunu onlar belirlemiş oldular. Bu noktada ihtiyaç duyuyoruz. Yani nasıl hissediyorlar, neler düşünüyorlar. Mesela en son programdan sonra birçok kişi özellikle Ankebut süresindeki o yorumunuzdan ötürü çok mutlu olmuşlar. Hatta ben de size Lütfü abi siz bu belgeselleri arttırın. Çok güzel oluyor dedim.
Çünkü, öyle bir denk geldi o. Ben evet. O işte ama çok önemli bir konu gerçekten.
Evet.
Mesela geçen bir sohbetimizde gençlerle konuşurken şey dedim. İşte mesela Mısır'ın az çok bu piramitlerin yapıldığı dönemden itibaren antik tarihini böyle Batılılar bayağı bir araştırmışlar. Çok da ciddi malzeme de var. Mesela onunla peygamberler tarihi arasında hani antropolojiyle işte böyle bir İslam tarihi arasında Nebiler silsilesi arasında irtibatı kurmak mesela çok bence önemli bir şey. Yani Hazreti Yusuf diye bir zat o hani modern tarihte ne kadar var veya var kim muhakkak var. Biz iman etmişiz zaten ama onun hangi şahıs olduğuna dair mesela bununla ilgili çalışmalar falan çok benim ilgimi çeker.
Doğru ki az da zaten Türkiye'de bir Güngör Hoca var Konya'da bildiğim kadarıyla. En son bir Nalan kardeşimiz geldi, o da arkeoloji okuyor. Onun Güngör Hoca ile buluşmasına vesile olduk falan. Güngör Hoca da çok sevindi çünkü yani bu alanların ilgilisi az.
Evet.
Ve bu arkeolojiyle özellikle İslam tarihinin ya da İslam'ın kendi hakikatlerini birleştirme noktasında çabalar daha belki az gitmiş. Yani biz genel olarak diğer alanlara yoğunlaşmışız. Hoca da çok sevindi. Nalan da çok sevindi. O aklıma geldi. Yani aslında o alanda derinleşecek insanlar hepimizin önünü aydınlatacak.
Şimdi insanlar modern idrakle ne diyelim mağluller. Bir tarafından güzel bir şey bu fakat diğer tarafından da illetli bir şey bu. Yani imanı zorlaştıran bir şey.
Doğru.
Ama tabii imanı zorlaştırması imanın güzelleşmesi anlamına da geliyor. Bu arada
Evet. Bu
ne kadar kaliteli olacaksa o kadar güzel olacak.
Çünkü
demektir.
Cenab-ı Hak bu noktada afakta ve enfüste ayetlerini gösterecek.
Evet,
yani İslam'ın korkacak ya da çekinecek bir yanı yok.
Ya zaten benim en büyük şeyim o Süleyman'cığım. Yani bizim ya iman o kadar büyük bir güç ki sen hiçbir bilimsel gelişmeyi, hiçbir efendim bu tür arkeolojik buluşu mesela Göbekli Tepe diye bir yer bulundu şimdi. Vay efendim dinler bitti şöyle oldu böyle oldu. Ya kardeşim din insanlık tarihinin 10 bin sene olduğu İslam'ın söylediği bir şey değil ki. Sizin Batılıların güya işte İncil'den işte kendi apokratif metinlerinizden çıkartmış olduğunuz bir şey yani. Yani sonuçta bu İslam'a ait bir şey değil. İslam hiçbir zaman böyle bir tarih vermez. Ama sonuçta bu hep bir sanki dinlerin özellikle de semavi dinlerin bir zaafı gibi telkin edildi. Orada çıkanlar mesela yani hakikaten ilginç böyle bir takım bulgular var Süleyman'cığım.
Ve hala aslında bizim için muammalığını koruyor.
Evet, evet.
Doğru mu?
Kesinlikle öyle yani.
Doğru. Yani aslında üzerine gidilse bizim yani müminlerin bundan korkacak hiçbir yanı yok.
Yok.
Allah arzı bize bu noktada hani araştıralım, alt üst edelim diye önümüze sermiş.
Evet, evet.
Ki hani benim anladığım Selçuklu tecrübesi, Osmanlı tecrübesi bu noktada şeyi hep zorlamışlar yani sınırları, doğru
evet,
mu?
Evet, evet.
Yani böyle bir hani bir yerden sonra aman hani böyle bir açığımız açığa çıkar, ne bileyim zaafımız belli olur gibi bir şey, korku içinde değiller.
Süleyman'cığım şöyle bir şey var. Şimdi aslında bir tane tekevvün var. Yani kevniyat. Yani Allah'ın yarattığı bu kainat var. Beş duyuyla görülebilen bir alem var. Bunun hani bir takım farklı aletlerle şunlarla bunlarla işte X ışınları gama şu bu ışınlarla ortaya çıkan da onun içerisinde aslında bir de gayb olan var. Gayba imkanı yok yani ulaşmanın mümkünatı yok. Bu akle verilenle oraya ulaşmanın imkanı yok. Şimdi dolayısıyla ne yaparsan yap hep burada kalacaksın. Ne söylersen söyle hep o tekevvünat içerisinde kalacaksın. Bu tarafla peki bizim irtibatımızı kim kuruyor?
Peygamberler.
Vahiy ve peygamberler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi dolayısıyla onun hayatı bambaşka bir hayat. Çünkü o hem orayla irtibatlıydı, hem burayla irtibatlıydı. Oradan alıp buraya getiriyordu. Bizim orayla artık bir bağımız en azından...
Yolumuz belli.
Evet.
O noktada.
Ya şöyle, bizim orayı bir şekilde idrak etme, burada onu tatma, tecrübe etme şansımız yok. Bitti o iş. Yani hani vahiy kapısı kapandı dedikleri şey bu aslında biraz da. Şimdi dolayısıyla sen aklederek bulabileceğin zaten bu mümkünat alemi içerisinde olan şeyler olacak. Bunları sen ne kadar o anlamda dibine kadar git, hiç sıkıntı yok. Ha burada şöyle bir tehlike var. Kafayı yiyebilirsin yani, çok net. Çünkü orası da çok acayip bir şey yani. Ve bir de şu da var. Hani cilve derler ya, cilve-i Rabbani. Çok cilvelerle karşılaşmak söz konusu olabilir yani. Mekir diye bir şey var, mekir. Tuzak diyorlar da ben tuzak demeyi çok böyle hani edep olarak, edep telakkisi içine addetmiyorum. Ama bir mekir, mekir ilahi var yani.
Cilve-i Rabbani de güzel.
Cilve-i Rabbani daha güzel.
Bu şunu hatırlattı bana. Rahmetli Ahmet Yüksel Özemre. O sonuçta bu fizik alanında falan çok kıymetli bir isim. Onunla bir mecliste.
Atom.
Evet, atom. Ve hani eserleri de ya da bu alandaki diyelim ki iktidarı, kudreti de yüksek bir adamdı. Yani çok hayatını bu işe vermiş. O bir konferansından sonra küçük bir meclis oluşmuştu. 7-8 kişi. Ben de oraya dahil olmuştum. Orada ona şunu sordum. Ahmet hocam dedim. Bu kadar ulaştınız, bu kadar eriştiniz. Yani atom altı parçacıklar, kuantum şu bu. Yani bunu bizden, hepimizden daha iyi bilen bir zatsınız. Ulaştığınız, geldiğiniz merhale ne dedim ya burada? Yani siz nasıl tarif edersiniz dedim. Özellikle mesela kaderin sırrıyla ilgili bir şey söyler misiniz dedim. O da şöyle güldü. Oğlum dedi, kaderin dedi anlaması olmaz dedi. Edebi olur dedi.
O kadar.
Ardından da dedi ki Allah dedi sırlarını hiç kimseye açmıyor oğlum dedi. Evet. Nereye ulaştıysak dedi. Sonra bir daha aa diyoruz dedi. Yani evet. Hep bulduk evet. Gibi oluyoruz ama sonra yine aa diyor. Yani sizin dediğiniz o cilve-i Rabbani sanki yaşamış da hissetmiş gibi. Yani bulduk diyor ama bulamadık. Çünkü evet. Bir daha açıldı.
Çünkü o sınırlar içerisinde kalmak hududullah, yani sünnet. Cenab-ı Hak onu kesinlikle bozmayacak. O sünnetullah. Velen tecideli sünnetillahi tebdile, velen tecideli sünnetillahi tahvile. Ne değişim ne dönüşüm. Yani Cenab-ı Hak kendi kanunu bozmayacak. Hı hı. Bozsaydı Uhud'da Süleyman'cığım, Uhud'da şehitler gittikten sonra kendilerine verilen nimetleri gördüler ve dediler ki, bunu da Efendimiz anlattığı için biliyoruz. Dediler ki ya muhteşem burası, biz gidelim de geri dönelim ya Rabbi ve biz bu gördüklerimizi, bu hissettiklerimizi, bu işte nimetlerini senin anlatalım. Muhtemelen o kadar güzel bir halet-i ruhiye içerisindeydiler ki bunu da deme, hani ne diyelim, şansını yakaladılar, iştiyakı içerisindeydiler. Cenab-ı Hak da dedi ki ben dedi öleni bir daha geri döndürmeyeceğime dair dedi kendime söz verdim. Sünnetullah bu. Dolayısıyla dedi ama dedi bir ayetle bunu bildirebiliriz gibi bir böyle şey var, ifade var. Hakikaten de sonra işte söz konusu bir ayet indi. İşte onlar Rableri yanında efendim, rızıklandırılıyorlar. Allah yolunda öldürülenler ölüler demeyin. Ve la tahsebennallah diye başlayan ayet-i evet. Kerime. Dolayısıyla o ayetler indi ve o da olur ya Rabbi dediler. Yani o da ona razı oldular. Dolayısıyla o haber ancak o şekilde gelmiş oldu. Şimdi oradan da anlaşılan şu. Kur'an bu anlamda işte Süleyman'cığım o mümkünat alemiyle evet. Bizim hiç ulaşamayacağımız alem arasındaki aslında köprü. Şu anki köprü yani. Bir de hayat tarzı olarak Efendimiz var. Bu ikisi işte zaten bizim orayla irtibatımız. Ama hangi anlamda? Gayba iman hususunda bizi kolaylaştırmak için. Başka bir şey yok yani.
Yani hep bu gayba imanla mükellefiz. Ve yani nereye gelirse gelsin dünya burada çok hassas bir zemindeyiz.
Ölmeden hiçbir sır açılmayacak Süleyman. Ha ölmeden evvel ölme sırrına ermek diye bir şey var. O da bence imanın kalitesini gösteren bir şeydir. Yani hani perdeyi gayb açılsa diyor imanımda zerre kadar artma olmaz diyor ya Hazreti Ali Efendimiz. Onun gibi bir şey yani. İmanın kemalini gösteren bir şey. Yoksa böyle görülüyor işte bakıyorlar işte efendim böyle bütün şeyi izliyor. Cenab-ı Hak bundan şey değil. Bu istismalar olabilir. Bazı kullarına böyle mevhibe ilahi olabilir. Ama bir de sünnetullah var. Sünnetullah esastır yani.
Bu noktada şuradan geldik. Hani hep okuma, hep tefekkür ve hep gelişmeden bahsettik. Yani İslam bu noktada bizi hep ilimle, gelişmeyle mükellef kılıyor. Bunda kesin mutabız.
Yani işte o Afak'ta ve Enfüs'teki ayetleri göstermek meselesi. Bir de şeyin hani talep edin diyor, ilmi diyor. Minel Mehdi ilel Lahdi. Yani beşikten mezara kadar ilmi talep edin. Mesela Efendimizin mesela Çin'le ilgili şeyi, yani ilim Çin'de de olsa gidip alınız ifadesi neye istinaden Süleyman acaba? Yani niye acaba Çin zikredilmiş orada?
Evet, o gün şartlarda şöyle düşünebiliriz. Çok uzak olduğu için.
Çok uzak olduğu
için. En uzak yere dahi gidin alın gibi yorumluyoruz bugün.
Bir de o dönemde gerçekten Çin barutun, matbaanın ilk örneklerinin, işte ateşli bir takım böyle o ipeğin kullanımının çok farklı böyle bir refah seviyesi yaşayan bir yerdi yani. Dolayısıyla ilmin, dolayısıyla hani maddi anlamdaki gelişmenin en üst zirvelerinden birisiydi. Dolayısıyla oradan gelebilecek her türlü bilgiye açık dinimiz.
Şöyle mesela benim liseden kalma ateist arkadaşlarım var. Hala böyle latife yaparlar bana. Derler ki Süleyman hani kameranın icadından sonra bitti diyor bu keramet, mucize vesaire işi diyor. Hani dünyayı bir zaman kandırdı ama Müslümanlar hani kerametle şu kimse görmüyordu sonuçta dilden dile, ama bu kadar artık teknolojik ilerleme var. Ne keramet kaydediliyor ne işin bir maneviyatı kaydediliyor. Yani esasında Türkiye'deki bazı profesörler de hani böyle Müslümanları böyle hafife alan ifadeler oluyor. Yani Müslümanlar diyor kitapta yaşıyorlar diyor. Yani böyle bir yani bu dünyalı değiller. Yani aslında çoktan kabul edildi. Hani o pragmatist teori neydi? İşte büyü devri bitti. Din devri geldi. Din devri de bitti. Şimdi akıl devri ve bilim çağı. O yüzden hani dinlerin kazanma şansı yok gelecekte. Türkiye ortalamasına da baktığımız zaman ister istemez böyle sarsıcı, ne derler, üzüntü verici hallerde olabiliyor özellikle gençlikte. Tabii bunlar hep geçici mi diyorsunuz?
Şöyle yok, geçici değil. Bunların hepsi sağlıklı şeyler. Niye? Çünkü hayat zaten bunun için, bu sancıyı çekelim diye yani. Biz beşerden insan olmaya doğru bir yolculuk içerisindeyiz. Dolayısıyla bunlarla ne kadar çok insan teşriki mesai içerisine girerse o kadar hakkın hakkındaki muradını gerçekleştirme yolunda mesafe alır. Ben bunu aldırmıyorum. Ya bunlarla uğraşmıyorum diyen adam çok büyük bahtsızdır Süleyman. Allah onun hayrını versin yani. Gerçekten Allah hidayet eylesin. Şimdi bu diyor ya keramet artık bitti. Ben tam tersi keramet zahir oldu diyorum ya. Çünkü Şaban Efendi diye bir zat varmış. Geçen de bahsettim. Teknik gün gelecek. Teknik kerameti aşacak dermiş. Bundan daha büyük keramet yok bence. Yani öyle bir şey söylüyorsun ki. Yani keramet denen şeyi aşacak başka bir şey gelecek. Keramet, o da bir keramet yani.
Yani gözü olan için esas bu keramet.
Evet, yani aynen işte bu senin bu aklınla bu kamerayı işte ta Mars'a gidecek şeyi nasıl ürettiğine dair, bunları nasıl yapabildiğine dair işte o izah aslında keramet. Orada çok ince bir nokta var Süleyman'cığım. Şimdi bilim bir şeyi izah edince, bunun nasıl olduğunu ortaya koyunca sanki yapıyormuş, sanki onun muktediriymiş, sanki onun efendim Halikiymiş gibi bir intiba ortaya çıkıyor.
Doğru.
İnsan bir şeyi izah ettiğinde yani o süreci devam ettirebiliyor mu yani? Hadi şimdi bir canlılık verebilsin bakalım. Sen şimdi bebeğin bütün safhalarını izah ediyorsun. Ta işte efendim o embriyodan şeye kadar devam izah ediyorsun. Her şeyi gördün.
Doğru.
Çok güzel de efendim gözlemliyorsun. Tamam. Peki bunu hadi yap bakalım abi.
Girmiyorum diyor o konuya zaten. Niçinini diyor ben karışmam diyor. Yani biz izahıyla yetiniyoruz dedim. Mesela yağmur yağıyor.
Evet.
Diyor ki bulutlar öyle oldu, böyle oldu falan. Bunda şaşılacak ne var? Halbuki hani niçin yağıyor deyince o diyor ki ben bu konuya girmem. Bu dinlerin, felsefenin, bilmem neyin konusudur deyip çıkıyor işin içinden.
Evet, tam işte tam aslında bahtsızlık bu yani. Hayatı böyle bir rutin içerisinde. O rutini de şaşırmadan, hayran olmadan ve onun arkasındakini merak etmeden yaşamak abi belhum adal işte. Hayvandan daha aşağı bir yaşam yani. Allah hiç kimseye nasip etmesin.
Çünkü hiç merak olmuyor orada zaten. Neden evet. Sorusu yok. Evet. Niçin sorusu
halbuki
yok.
Halbuki bu tam da Süleyman'cığım yani ontolojik bir şeydir. İnsan bundan kaçarak yaşayamaz. Onlar aslında kaçıyorlar. Yani merak etmiyorum diyen adam aslında kaçıyor yani.
O manayı istemiyor.
Evet, örtüyor. İşte kafir o yüzden kafir işte. Kafir dedikleri şey tam da örttüğü için bu. Ya ben tamam diyor şal atıyor üstüne yani. Ya atamazsın ki ya.
Ya da benim gördüğüm genellikle bu mukaddesatla ilgisizler ister istemez bir yerinden sonra İslam düşmanlığını da gönüllü alıyorlar. Yani şöyle, hani normalde diyelim ki yolunu bulamadı, yönünü bulamadı. Hani böyle bir şeye giremedi yani, manevi anlamda peygamberleri sevmedi, İslam'ın şeyine girmedi, tamam. Kendi de takılmıyorlar. Yani belli bir zaman sonra muhakkak İslam'ın hayata sunduğu o hayat bahşeden değerleriyle ilkeleriyle çatışma, kavga etme ve onları küçümseme yoluna gidiyorlar.
Başka çareleri yok çünkü. Ya ondan olacak veya karşı olacak. Çünkü bu Efendimizin bir mucizesidir.
Hmm.
Bir gün kapıyı çaldı. Efendimiz çok böyle zor bir durumda gelmişti Mekke'deyken. Fatıma Validemiz kapıyı açtı. Böyle baktı, bir anda babasını nasıl bir halde gördüyse gözünden yaş boşanmaya başladı. Yani o kadar demek ki zor bir durumdaymış. Ağlama kızım dedi Resul Efendimiz de. Baban öyle bir davayla geldi ki bu davanın şarktan garba girmediği ev kalmayacak. Ve bu evler bu dava yüzünden ya mesut olacaklar ya da bedbaht olacaklar. Şimdi üçüncü bir seçenek yok Süleyman. Dolayısıyla insan hayatı boyunca ya bu işlerle ilgili bir olumlu tavır takınır ve karınca misali de olsa hakikate doğru bir yolculuk yapar veyahut da tam tersi, ben hiç merak etmiyorum, dokunmuyorum, o işlere girmiyorum dese bile bir yerden sızdırır ki bu adam aslında inanmıyordur, münkirdir, kafirdir, bir şekilde dalalet ehlidir yani.
Yani işimiz esasında kolay da gözükmüyor benim anladığım bugün. Hani insanın böyle manevi dünya ile ilişkisini tamamen kişisel alana hapseden bir zemin de var şu manada. Yani kimse kimseye yol göstermesin, yön göstermesin. Herkes kendi itikadınca, kendi anlayışı kadarıyla bir kutsalı olabilir, olmayabilir. Yani tamamen böyle bir blur diyeceğimiz, yani böyle çok net olmayan bir dindarlıkla da aslında dop doluyuz genel olarak gördüğümüz toplumda da. Yani artık bir Türkiye tecrübesi de acı olduğu için. Lütfü Hocam, hani işte diyelim ki dindar iktidarlar geldi, işte bu mudur karşılığı deyip şey yapan insanlar olabiliyor. Ya da FETÖ hadiseleri oldu, aman aman dindarlık, dini işler aman aman bizden uzak dursun diyenler olabiliyor. Yani böyle bir hani insanın böyle Müslümanlıkla, İslam'la hemhal olup, doptolu olup ben bunu sürdüreceğim dediği anda sanki böyle yaşanmaz bir hayatı tercih etmiş gibi bir şey de var. Hani bir algı da var.
Yani orası belki o noktada Türkiye bunu söyleyebileceğimiz en son yerdir. Niye? Siz sokakta yürürsünüz, karşınıza birden bir çeşme çıkar. Ve sakahum şaraban tahura yazar mesela üstünde. O yazıyı merak edersin mesela. Bu ne demek ya falan dersin. Ve minel ma'i kulle şeyin hay yazar mesela. İşte her canlı şeyi sudan yarattık. Oraya ecdat o çeşmeyi koyarken
izini bırakmış.
Niye koyduğunu da yani oradaki ayeti. Eyüp'te imaret görürsün mesela. Biz size bunu birileri yani teşekkür edin diye yedirmiyoruz. Biz sadece Abu Sen Kamtarira çok zor, tehlikeli bir günden korktuğumuz için size bu şekilde yemek ikram ediyoruz. Ayetini görürsün abi orada. Şimdi merak ediyorsan hafif böyle biraz hayata dair yani hayvandan bir farkın varsa ya bunu niye yapmış bizim ecdad? Ben onların torunuyum. Bir de şunu da söyleyeyim Süleyman'cığım. Sen bu bağlam içerisinde yaşamaya devam et. Seni rahat bırakacaklarını mı zannediyorsun ya?
Öyle bir vehim var. Yani zan var.
Yani öyle bir şey olabilir yani mi ya?
Bana, ben kimseye karışmam, kimse de bana karışmaz.
Ya bu böyle bir şey olsaydı, şu devletin şu an geldiği güvenlik paradigması böyle mi olurdu? Biz niye Amerika ile şu anda kapışma aşamasına geldik? Niye Güneydoğu'da böyle sıkıntılı süreçler yaşanıyor?
Çünkü
karar verdiler. Dediler ki burada bir devlet kurulacak. Dolayısıyla biz sizin İşte şuraya kadar toprağınıza talip olacağız. Ne oldu Batı aşkın senin? Adam getirdi, sevri, kapıya koydu. Hadi bakalım dedi. Zamanında bunu bir ertelemişti 100 sene. Hadi şimdi tekrar hayata geçiriyoruz dedi. Sen ne oldu şimdi tekrar geri döndün? Neye geri döndün? Seni bu topraklara getiren ruha geri döndün. Geri dönmek zorundasın. Döndün mü? Bak o ayrı bir tartışma konu. Hala oralarda bir patinaj yapıyoruz. Ama o ruha geri dönmek zorundasın. Şimdi bu da mesela insanı böyle bir sarsan bir şeydir. Bunu da en çok yurt dışına gidenler fark ederler. Yani orada seni adam, sen şahıs olarak değerlendirmez. Bireysellik yüksek orada, herkese tek kendi başına bakıyor. Yok böyle bir şey kardeşim. Seni bir kere adam nereden geldin diye efendim değerlendirir.
Bir tasnif ediyor yani.
Tasnif eder. O kendi içinde bireyselliktir. Kendi içindeki böyle bir düzeni o şekilde kurmuşlardır. Ama dışarıdan gelene bir kere dışarıdan intibası verdirilir ve onun da bir kere muhakkak kültürüyle bir irtibat kurulur. Dolayısıyla sana seni hatırlatırlar. Şimdi zaman hatırlatacak, mekan hatırlatacak, etrafımızdaki her türlü hatıra bize bunu söyleyecek ve sen hala diyeceksin ki ben kafayı gömdüm, işte deve kuşu gibi yaşayacağım. Abi senin adını kafir diyen Cenab-ı Hak o kafir kelimesindeki manayı öyle bir sana şey yapmış ki, yani vermiş ki sen başka çaren yok onu yaşamaktan başka. Örtüyorsun yani çiftçiye, çiftçiye de kafir diyorlar ya, böyle tohum atıyor.
Üstünü örtüyor.
Üstünü örtüyor. Yani bu ne? Her türlü hakikate gözünü kapatmak demek.
Bizim yani böyle kendi halimizde yaşama lüksümüz yok mu şu an?
Yok. Bizim kendi halimizde yaşama
takılsak
lüksümüz yok.
Takılsak böyle normal hayatımızı yaşasak.
Hiçbir öyle bir hayatın ne anlamı var zaten Süleyman'cığım?
Ama adam kimseye zarar vermemeye çalışıyor. Kendi halinde gelip gidiyor. Böyle korkuyor, araştıramıyor. Bir ara Allah hani içinden de iyi bir niyet taşıyor, o kadar.
Öyle bir insan hakikaten kendi hayatını bu şekilde devam ettirebilirse, kimseye zarar vermediği için, kimseyle herhangi bir böyle sıkıntılı hale girmediği için mecbur olması ümit edilir.
Hmm.
Ama Allah bazı insanlara, bazı milletlere, bazı kavimlere özel misyonlar lütfetmiştir. Bizim bayrağımız Nizam-ı Alem bayrağıdır. Bizim kendimize ait davamız ümmetin davasıdır. Dünyanın ıslah edilme davasıdır. Bu milletin böyle bir mükellefiyeti var. Bunu efendim kabul eden, etmeyen, ben 23'ten sonraki tecrübenin, ya bu bana çok ağır geliyor, ben bundan kaçıyorum kardeşim, istemiyorum telaşı olduğunu düşünüyorum zaten.
Şimdi ama, ya aslında bir mod değiştirmek istedim.
100 senelik bir istirahat. 100 senelik bir istirahatten sonra döndük tekrar, bak aynı yere geldik, hadi bakalım. Savunma sanayiyle şundan. Diyorsun ki bağımsız olmam lazım. Tam bağımsızlık. Hadi bakalım nasıl olacak tam bağımsız? Diyorlar ki savunma sanayi. Bak %70'i geçtik, %100'e ulaştı mı? Bak gör o zaman. Neyi göreceğiz abi? Hep bundan sonra böyle bir hani ne diyelim, tansiyonlu, gerilimli bir hayat yani bizi bekliyor. Bu böyle abi. Başka çaren yok yani. Bu kaderimdir deyip sevip bunu. Büyük olmak var. Bir de bundan kaçıp ben o istediğiniz adam değilim demek var. Çaren yok yani. Büyük olacaksın.
O zaman şöyle, şimdi ben gençliğimde bir ara bir alüminyum firmasında muhasebe tutmuştum. İlk defa parayla o zaman karşılaştım. Büyük para. Para saymayı da bilmiyorum tabii. Sayarken karıştırıyordum. Bayağı büyük çok ya. Mecburen başa dönüyordum. Yani bir daha hani ortadan risk alamıyordum. Yani bu meseleler de böyle yani, büyük para ve sorumluluk ağır. Mecburen başa dönüyordum. Yani aslında hepimiz hayatımızda o zaman yani niye yaşıyoruz, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz şeklinde karıştırdık bence, birçok genç olarak, gençler adına konuşayım. Biraz böyle bir o zaman tekrar başa dönmek lazım. Yani başa Allah, peygamber, Allah yolunda gayret gibi böyle hani temelleri iyi oturtmak lazım. Bir de paralarda da bozukları sona koyuyorduk Lütfü abi. Yani büyük paralar önce sayılıyordu. Hani sonunda karıştırsak da belki bir şey olmaz ama başı karıştırmamak lazım. Büyük temeller oradan gidiyor. 200 şimdi.
Keşke para saymak kadar kolay olsaydı Süleyman.
Değil mi?
Hayat hiçbir zaman başa dönemediğin ve silgi kullanamadığın bir yazı tahtası gibi yani. Alta doğru ne kadar alanın varsa devam edersin.
Yazıyorsun.
Ama üstü çıkıp da zor, çok zor. O yazıldı duruyor yani. Bak seyyiat bile olsa duruyor. Ha şuna ümit edelim ki Allah yübeddiluhum seyyiatim hasenat diyor ya. Oradaki seyyiatları eksiği artı yapsın Cenab-ı Hak. Onu arzu edelim yani. Onu bekleyelim. O da ama başa dönemez.
O zaman mod değiştireceğiz yani.
Şöyle hemen niyet edeceksin abi. Mevcut halde devam edip bu yürüyüşünün hayra nasıl tebdil edileceği noktasında işte ufak hani bir şöyle şeye benziyor. Şimdi sen de araba kullanıyorsun yani 180'le gidiyorsun otobanda. Yani şerit değiştirmek için böyle çok ani manevra yapar mısın?
Uçurur o.
Tabii ne yaparsın? Hatta bazen böyle elin bile fark etmez yani. Şöyle gözün sadece sağa doğru kayar. Sen de böyle hafiften oraya doğru geçersin. Bakmışsın ki oluvermiş yani. Bazen yolun eğimi de ona müsaade eder. Bıraksan kendini sağa veya sola kayar. Şimdi dolayısıyla biz öyle bir hayat arabası içerisinde hızla akıbetimize doğru seyrediyoruz. Tez zamanda şeridimizi bulmamız lazım.
Yani yol Allah'a çıkacak. Çıkmak zorunda.
Her halükarda. Ve ileyhi turcaun. her halükarda ona çıkacak ama yüzün ak olarak mı çıkacak, yüzün siyah olarak mı çıkacak? İşte orası senin buradaki yüzleşmelerine bakılıyor Süleyman'cığım. Yani kafir olup örterek, bu hakikatleri görmeyerek, Allah muhafaza, yüzünü kara çıkartmak var. Bir de ya Rabbi bu ağır bir yük ama ben buna layık da değilim ama lütfet, yardım et diye böyle bir hakikaten senin ecdadının yaptığı gibi, yani dedelerinin yaptığı gibi böyle bir yüzleşmeyle yürümek o noktada yüzümüzü ak edecektir inşallah. Dün hatalardan beri masum bir şey mi, hayat vardı? Yok. Onların da kendilerine göre çok sıkıntılı durumları vardı. Ama himmetlerini bir yere yönetme noktasında başarılıydılar. Biz de o noktada himmetimizi belli bir yönetme noktasında hakikaten bir gayret sarf etmeliyiz.
O zaman o büyük buluşmaya hazırlıklı gitmek zorundayız. Doğru mu? Ya madem Cenab-ı Hak'la buluşacağız. Şimdi ben ne diyeyim ki, çok büyük bir zat çağırsa gel görüşelim. Ben kendime göre hazırlanırım böyle, ne bileyim.
Evet, tabii. Biz sizi diyor tek başınıza yarattığımız gibi, o fürada diye geçer. Fert kelimesi de oradan gelir. Tek başınıza da hesaba çekeceğiz diyor. Turnike'den tek tek geçeceğiz Süleyman'cığım. Hakikaten ben sana bak böyle şöyle falan verdim. Bunları verdim, bunları verdim. Şimdi ya böyle bir hesabın nasıl çekecek? Bana nasıl hesap soracak? Sen işte orada bir kere sana verileni bir kere idrak et. Ya nedir ya? Meccanen yaratılmışsın ya. Şu ellerin, kolların, yüzün, gözün, şu idrakin yoksun diye tırnak içerisinde böyle edepsizce, fütursuzca haykırdığın o mantığın bile sana lütfedilmiş. Ata-i ihsan yani.
Doğru. Hatta yani dileyen inkar etsin, dileyen mümin olsun. Evet, böyle bir özgür,
böyle de bir özgüven yani müthiş.
Cenab-ı Hak ipotek hani, koymamış yani.
Yani.
İstediğini yap ama gelse onun da faturasını öde gibi.
Yani.
Evet.
Ve razı çok da ilginç şey diyor. Evet. Değil çok mi? Da ilginç bir şey. Le emlenne cehenneme minel cinneti ve nâsi ecmâin. Şu cehennemi de cinlerden ve insanlardan dolduracağım diye de kendime söz verdim diyor Cenab-ı Hak. Bu da çok büyük bir tehdittir. Bir şey daha var Süleyman'cığım. Şeytan diyor onlar hakkındaki zannının çoğunu gerçekleştirdi. Yani ne demek o? Onları saptıracağım, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım dediği o vaadini şeytan büyük bir kısmı hakkında diyor gerçekleştirdi. Doğru. Diyor.
Zaten bugün Lütfü abi esasında gerçekten bir düşmanımızın olduğunu hissetsek bir uyanık oluruz esasında. Mesela şimdi tansiyon var, savaş var vesaire. Millet bir şey yapabiliyor yani, yarın bir gün Türkiye ne olur vesaire. Hissediyor İsrail'i ya da o bölgenin karışacağını. Ya da şimdi birisi bana düşmanlık yapsa, mesela geçen arabayı çiziyorlar falan. Diyorum ki şimdi rahatsız oldum yani, arabayı bir daha çizerler falan diye ben oralara koymasam mı diyorum. Niye? Ben bilmiyorum kim çiziyor evet, ama bir anladım ki benim bir düşmanım var ya da bir sevmeyen birisi var, arabanın sağını solunu çizmekle kendini rahatlatıyor. Ha, diyorum ki ben yeniden oraya koymayayım. Bugün şeytanın hani bu noktada düşmanlığına dair bir bilincimiz de çok az olduğu için hani zaten onun hani hesaba katmadan da yaşıyoruz.
İşte orası tam da bilgi noktası. Mesela fettehizuhu aduvva diyor Cenab-ı Hak. O diyor sizin en açık düşmanınızdır. Onu diyor düşman edinin diyor. Şimdi onu düşman edinmek, işte onun böyle hayaliyle yatmak kalkmak falan filan değil. O nasıl çalışırı bilmek aslında. Doğru. O vesveseyle, sadece fısıltıyla. Doğru. Bu sadrı bir şekilde hani kargaşaya mahal verecek, mahal haline getirecek bir noktada çalışıyor. İnsanlardan şeyleri var, hizbi var, bir böyle yandaşları var.
Davet ediyor aslında.
Evet ve heytelek diyor dünyayla beraber, gel diyor, gel diyor. İşte bunu bilmek mesela o noktada, yani ben istediğim gibi yaşıyorum aslında denen şeyin aslında şeytanın bir kurgusu olduğunu belki fark etmek demek. Oralarda o bilgi çok önemli işte, yani idrak.
Şöyle yapalım Lütfü abi, bugün süremizi epey de aşmış olduk. Aslında doğaçlama gelişen bir hasbihal oldu. Hayırlara vesile olsun
hayır
diyoruz.
Olsun
bu da güzel oluyor. Sonuçta bu tür hasbihaller...
Bir niyet, niyet etmiştin onu konuşamadık yani.
Evet, evet.
Tamam, hayırlısı
ama
olsun.
Ama Allah ömür verir, yine konuşuruz. Sözün İnşallah. Bir kaderi var sonuçta.
Tamam, peki.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli Erkam TV izleyicileri, kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan ile bugün böyle önemli ve güzel bazı konuları, biraz da doğaçlama, zuhurat kabilinden, süniyat-ı ilahi diyelim inşallah. O niyetle konuşmuş olduk. Bereketli olmasını diliyoruz. Sorularınızı, katkılarınızı bekleriz muhabbetle.